Ayrım 9, sayfa 75. 21 Mayıs 2011 Cumartesi. Yaklaşık 2 saat sonra yatağa dönüyorum. Saat henüz 2 olmadı. Ana derin bir uykuda ve onu bıraktığım yerden kımıldamamış bile. Soyunup pijama altımla bir tişört giyiyorum ve yanına uzanıyorum. Koma halinde. Uyurken dönüp bana dokunması pek mümkün görünmüyor. Karanlık içimi kaplamaya başlıyor. Bir an tereddüt ediyorum ama yüzeye çıkmıyor. Göğsün hipnotize edici kalkış ve inişlerini izlediğim için onun aynı anda nefes alıp verdiğimi biliyorum. İçeri, dışarı, içeri, dışarı, içeri, dışarı. Saniyeler, dakikalar, saatler, ne kadar olduğunu bilmediğim bir zaman boyunca onu izliyorum. Uyurken sevimli yüzünün güzel her santimetre karesini inceliyorum. Uyurken koyu renk kirpikleri kımıldıyor. Dudakları hafifçe aralanmış, bembeyaz dişlerini kısmen görebiliyorum. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor ve dili dışarı çıkıp dudaklarını yalıyor. Tahrik edici, hem de çok. Sonuna derin, rüyasız bir uykuya dalıyorum. Gözlerimi açtığımda ortalık sessiz ve bir an için nerede olduğumu hatırlayamıyorum. Aa evet, The Hitman'dayım. Yatağımın yanındaki saat 7.43'ü gösteriyor. En son ne zaman bu kadar geç kalkmıştım? Ana? Başımı hafifçe yana çeviriyorum. Yüzü bana dönük, derin uykuda. Yüzü güzel, huzurlu ve sakin. Daha önce bir kadınla birlikte uyumadım hiç. Becerdiğim çok kadın oldu ama çekici bir genç kadının yanında uyanmak benim için yeni ve uyarıcı bir deneyim. Aletim de buna katılıyor. Bu iş böyle olmaz. İsteksizce yataktan çıkıp koşu kıyafetlerimi giyiyorum. Atmam gereken bir fazla enerji var. Eşofmanımı üzerime geçirirken uzun zamandır böyle uyumadığımı fark ediyorum. Oturma odasında bilgisayarımın tuşuna basıyorum ve e-postalarıma bakıyorum. Ross ve Andrea'dan gelenlere cevap yazıyorum. Normalden daha fazla zamanımı alıyor. Çünkü ananın yan odada uyuduğu düşüncesi kafamı dağıtıyor. Uyandığında acaba ne hissedecek? Baş ağrısı, ah! Minibarda bulduğum bir şişe portakal suyunu bir bardağa koyuyorum. İçeri girdiğimde hala uyuyor. Kızıl kahve saçları yastığın üzerinde karmakarışık dağılmış. Üzerindeki örtü belinden aşağı kaymış. Yukarı kıvrılmış tişörtünün altından beli ve göbeği görünüyor. Bu görüntüyle vücudum yine uyanıyor. Burada dikilik kızı süsmeyi kes Grey. Pişman olacağım bir şey yapmadan önce buradan çıkmalıyım. Bardağı yatağının yanındaki sehpaya koyup banyodaki seyahat çantamda 2 adet ağrı kesici buluyorum. Ve onları da portakal suyunun yanına bırakıyorum. Anastas Steele'in birlikte uyuduğum ilk kadının üzerinde bakışlarımı son kez gezdirdikten sonra koşuma başlamak için dışarı çıkıyorum. Koşudan döndüğümde oturma odasında bilmediğim bir mağazanın çantası var. İçine bir göz atınca ana için gelen giysileri görüyorum. Gördüğüm kadarıyla da Taylor iyi iş çıkarmış. Hem de saat 9'dan önce. Bu adam bir mucize. Ananın çantası dün bıraktığım gibi koltuğun üzerinde duruyor. Yatak odasının kapısı da kapalı. Demek ki gitmemiş ve hala uyuyor. Rahatladım. Oda servis menüsünü inceleyip yiyecek bir şeyler söylemeye karar veriyorum. Uyandığında aç olur. Ama ne yiyeceği konusunda hiçbir fikrim yok. Ben de nadiren içimden gelen bir şımartma hissiyle kahvaltı menüsünden birkaç çeşit seçiyorum. Yarım saat süreceğini söylüyorlar. Tatlı bayan stili uyandırma zamanı geldi. Yeterince uyudu. Spor havlum ve alışveriş çantasını kapıp kapıyı yavaşça vuruyorum ve içeri giriyorum. Yatakta oturduğunu görünce seviniyorum. Ağrı kesiciler gitmiş, portakal suyu da. Aferin kızıma. Ona doğru yaklaşırken rengi atıyor. Doğal davran Grey, kadın kaçırmakla suçlanmak istemezsin. Gözlerini kapatıyor. Sanırım utandığı kesin. Günaydın Anastasia, kendini nasıl hissediyorsun? Alışveriş çantasını sandalyeye bırakırken, hak ettiğimden daha iyi diye mırıldanıyor. Bakışlarını bana çevirdiğinde gözleri inanılmaz büyük ve mavi. Saçları birbirine karışmış olsa da nefes kesici görünüyor. Sanki duyacağı cevaptan korkuyormuş gibi, ''Buraya nasıl geldim?'' diye soruyor. Endişelerini gider Grey. Yatağın kenarına oturuyorum ve gerçeklere sadık kalarak anlatıyorum. Sen bayıldıktan sonra kilometrelerce araba sürüp seni eve götürmeye çalışırken arabamın deri döşemelerini riske atmak istemedim. O yüzden seni buraya getirdim. Beni yatağa sen mi yatırdın? Evet. Tekrar kustun mu? Hayır, Tanrı'ya şükür. Üzerimdekileri sen mi çıkardın? Evet. Başka kim çıkarabilirdi? Yüzü kızarıyor. En azından yanaklarına renk geliyor. Ve o mükemmel dudak ısırışı. İçimdeki inlemeyi bastırıyorum. Ellerine bakarak "Biz yaptık mı?" diye fısıldıyor. "Tanrım, benim bir hayvan olduğumu falan mı düşünüyor?" "Anastasya, dün gece komada gibiydin. Ölü sevici falan değilim ben." Kuru bir sesle ekliyorum. "Kadınlarımın hislerinin ve algılarının yerinde olmasını isterim." Bir rahatlama ile omuzları düşüyor. Acaba bu daha önce de mi başına geldi? Bayıldıktan sonra bir yabancının yatağında uyanıp rızası olmadan becerildiğini mi fark et? Belki fotoğrafçının çalışma tarzı budur. Berbat bir düşünce. Ama dün geceki itirafı aklıma geliyor. Daha önce hiç sarhoş olmamış. Tanrı'ya şükür bunu bir alışkanlık haline getirmemiş. Sesi utançla dolu. "Çok üzgünüm," diyor. "Kahretsin. Belki ona biraz daha yumuşak davranmalıyım." "Oldukça eğlenceli bir geceydi. Uzun bir süre unutabileceğimi sanmıyorum." Yönünü aldığımı sanıyorum ama kaşları çatılıyor. "En yüksek fiyatı verene satmak için geliştirdiğin kim bilir hangi James Bond cihazına beni takip etmene gerek yoktu." "Bak sen, şimdi de kızıyor. Neden?" "Öncelikle cep telefonlarını izlemek için gereken teknolojiye internetten ulaşılabiliyor." "Yani tamam, derin netten." "İkincisi, şirketimin herhangi bir takip cihazına yatırım yok." Sinirlerim iyice geliyor ama kendimi durduramıyorum. "Ve üçüncüsü, seni almaya gelmeseydim her halde fotoğrafçının yatağında uyanmış olurdun. Hatırladığım kadarıyla dün geceki girişiminden çok hoşlanmışa benzemiyordun." Birkaç kez gözlerini kırpıp kıkırdıyor. Bana yine gülüyor. "Hangi ortaçağ hikayesinden kaçtın sen? Kahraman bir şövalye gibisin." "Çok eğartıcı, beni kışkırtıyor. Yine ve saygısızlığı ferahlatıcı, gerçekten ferahlatıcı. Yine de parlak zırhlı bir şövalye olduğum yanılgısına düşmüş falan değilim. Tanrım, yanlış fikre mi kapıldı? Her ne kadar bunun bana bir faydası olmayacaksa da onun şövalyelik veya kahramanlıkla ilgili bir ilgim olmadığını söylemek zorundayım." "Anastasya, hiç sanmıyorum. En fazla kavaranlık şövalye olabilirim ben." "Bir bilseydi, hem neden benden bahsediyoruz, konuyu değiştiriyorum. Dün gece bir şey yemiş miydin?" Başını iki yana sallıyor. "Biliyordum." "Yemen gerek. O yüzden bu kadar kötü oldun. Aslında içki içmenin bir numaralı kuralı budur." "Beni azarlamaya devam edecek misin?" "Sence azarlıyor muyum?" "Bence evet." "Seni sadece azarladığım için şanslısın. Ne demek istiyorsun?" "Eh, benim olsaydın dün geceki gösteriden sonra poponun üzerine bir hafta oturamazdın. Bir şey yememişsin, sarhoş oldun ve kendini riske attın." Mideme çöreklenen korku beni şaşırtıyor. Ne kadar sorumsuzca riskli bir davranış. Başına neler gelebileceğini düşünmek bile istemiyorum. Kaşları çatılıyor. "Bir şey gelmezdi, Kate'le birlikteydim." "Ne yardımı oldu ama." "Ve fotoğrafçıyla mı?" diye lafı yapıştırıyorum. Endişemi yok sayıp karmakarışık olmuş saçlarını omuzlarından geriye atarken, "Jose sadece biraz sınırı aştı," diyor. "İyi öyleyse, bir daha sınırı aşarsa belki birileri ona dersini verir." "Ne kadar disiplincisin," diye çıkışıyor. "Ah Anastasya, bilemezsin." Yatağımız zincirlenmiş, kıçında kalçasını sıkamasın diye soyulmuş zencefil köküyle hayalimde canlanıyor. Sonra da bir kemer veya kayışı adaletli bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Of! Bu ona bu kadar sorumsuz olmamayı öğretirdi. Bu feci şekilde cezbedici bir düşünce. Gözlerini kocaman açmış, alık bir bakışla beni inceliyor. Rahatsız oluyorum. Aklım mı okuyor yoksa sadece güzel bir yüz mü seyrediyor? "Ben düş yapacağım. Tabii önce sen yapmak istemezsen," diyorum. Ama bakmaya devam ediyor. Bu ağzı açık haliyle bile oldukça tatlı. Ona karşı koymak zor. Kendime ona dokunmak için izin veriyorum. Ve yanak çizgisini baş parmağımla okşuyorum. Yumuşak alt dudağını hafifçe bastırırken nefesi kesiliyor. "Nefes al Anastasya," diye mırıldanıyorum. Sonra kalkıp kahvaltının 15 dakika içinde geleceğini haber veriyorum. Hiçbir şey söylemiyor. Ukala ağzı bu sefer kapalı. Banyoda derin bir nefes alıyorum. Soyunuyorum ve duşa giriyorum. 31 çekmeye niyetleniyorum ama hayatımın ilk yıllarında kalan basılma ve ortaya çıkma korkusu beni durduruyor. Elena duysa hoşuna gitmezdi. Eski alışkanlıklar. Sular başımdan aşağı süzülürken zorlayıcı bayan stiliyle aramızda geçen en son etkileşimi düşünüyorum. Hala burada, yatağımda olduğuna göre beni tamamen içi buluyor olamaz. Nefesinin nasıl kesildiğini ve bakışlarının beni odada nasıl izlediğini fark ettim. Evet, umut var. Ama iyi bir köle olabilir mi? Bu tür bir hayat tarzıyla ilgili hiçbir şey bilmediği ortada. Daha düzüşmek, seks veya inek üniversiteler bugünlerde düzüşmeye ne diyorsa onu bile söyleyemiyor. Çok masum. Herhalde şimdiye kadar o fotoğrafçı gibi olanlarla birkaç acemi yiyişmesi olmuştur. Herhangi biriyle yiyiştirdiğini düşününce sinirleniyorum. Ona doğrudan ilgilenip ilgilenmeyeceğini sorabilirim. Hayır, benimle bir ilişki yaşamayı kabul ederse nelerle karşılaşacağını ona göstermek zorundayım. Önce kahvaltının nasıl geçeceğini bakalım. Sabundan arınmak için sıcak suyun altında durup Anastasia City ile ikinci round için kafamı topluyorum. Suyu kapatarak duştan çıkıp bir havlu kapıyorum. Buharla kaplı aynada yüzüme şöyle bir bakıp bugün tıraşı es geçmeye karar veriyorum. Kahvaltı neredeyse gelir ve ben açım. Çabucak dişlerimi fırçalıyorum. Banyonun kapısını açtığımda yataktan çıkmış kot pantolonunu arıyor. Her zamanki ürkmüş haliyle kaşlarını çatıp başını kaldırıyor. Uzun bacaklar ve kocaman gözler. Kot pantolonunu arıyorsan temizlemeye gönderdim. Bacakları gerçekten çok güzel. Pantolonun içinde saklanmamalı. Gözlerini kısıyor. Galiba benimle tartışacak. Bu yüzden açıklıyorum. Hepsi kusmuk içinde kalmıştı. Ya diyor. Evet ya. Buna ne diyeceksin bakalım Bayan Steele? Başka bir pantolon ve ayakkabı alması için Taylor'ı gönderdim. Sandalyenin üzerindeki çantadalar. Başıma alışveriş çantasını işaret ediyorum. Kaşları sanırım şaşkınlıkla kalkıyor. Ben bir duş alayım diye mırıldanıyor. Ve sonradan aklına gelmiş gibi ekliyor. Teşekkürler. Çantayı kapıp etrafımda dolanıyor ve banyoya dalıp kapıyı kilitliyor. Banyodan da daha hızlı kaçamazdı. Benden uzak duruyor. Belki de fazla iyimser diye düşünüyorum. Cesaretim kırılıyor. Hızla kurulanıp giyiniyorum. Oturma odasından e-postalarıma bakıyorum ama acil bir şey yok. Kapının çalınmasıyla ara veriyorum. Oda servisinden iki genç kadın kapıda. Kahvaltınızı nerede yapmak istersiniz efendim? Yemek masasına koyun. Yemek masasına dönerken kaçamak bakışlarını yakalıyorum. Onları boş verip abartılı siparişimden duyduğum suçluluğu bastırıyorum. Hepsini yememizin imkanı yok. Banyo kapısını tıklatarak kahvaltı geldi diye sesleniyorum. Tamam. Sanki sesini alçaltıyor Anastasia. Oturma odasına döndüğümde kahvaltımız hazır. Kadınlardan biri siyah saçlı ve siyah gözlü olanı imzalamam için faturayı uzatıyor. Cüzdanından birkaç 20'lik çıkarıp veriyorum. Teşekkürler hanımlar. Bayan siyah gözler sanki daha fazlasını vaat ediyormuşçasına çapkın bakışlarla masanın toplanmasını istediğinizde oda servisini arayın yeter, diyor. Soğuk gülümseyişim onu vazgeçiriyor. Gazeteyi alıp masaya oturarak kendime bir kahve koyuyorum ve omletle başlangıcımı yapıyorum. Telefonum vızıldıyor. Elliot'tan mesaj var. Kate, ana hala hayatta mı diye soruyor. Ananın sözlü arkadaşının onu düşünmesi hoşuma gidiyor. Kendi kendime gülüyorum. Elliot demek ki dünkü bütün o yakınmalarına rağmen aletine yine rahat vermemiş. Cevap yazıyorum. Hayatta ve taş gibi. Ana birkaç dakika sonra beliriyor. Saçları ıslak, gözlerine uyan mavi, güzel mavi bluzu giymiş. Taylor işi kıvırmış. Çok hoş görünüyor. Odaya bakıp çantasını fark ediyor. Kahretsin Kate diye atılıyor. Burada ve hayatta olduğunu biliyor. Elliot'e mesaj yazdım. Kararsız bir gülümsemeyle masaya doğru geliyor. Onun için hazırlanan yeri işaret ederek otur diyorum. Masadaki yiyeceklerin miktarı karşısında kaşlarını çatınca suçluluk hissim artıyor. Özür diler gibi. Ne sevdiğini bilmediğim için kahvaltı menüsünden bir şeyler seçtim diye mırıldanıyorum. Epey savurganlık etmişsin diyor. Evet öyle oldu. Suçluluk duygum kabarıyor ama o krep, omlet, jambon ve akçaat şurubuna uzanıp tıkanmaya başlayınca kendimi affediyorum. Onu yerken görmek güzel. Çay diye soruyorum. Ağız dolusu lokmaların arasında evet lütfen diyor. Belli ki kurt gibi acıkmış. Küçük sıcak su demliğini uzatıyorum. Twinings İngiliz çayını fark ettiğinde tatlı bir gülümsemeyle bana bakıyor. Yüz ifadesi karşısında nefesimi tutuyorum. Huzursuz oluyorum. Bana umut veriyor. Saçın çok ıslak diyorum. Utanarak kurutma makinesini bulamadım diyor. Hastalanacak. Giysiler için teşekkür ederim diye ekliyor. Benim için zevk de Anastasia. Bu renk sana yakışıyor. Gözleri parmaklarına iniyor. Biliyor musun, iltifat almayı gerçekten öğrenmen gerek. Belki de fazla almıyordur. Ama neden? Abartısız bir şekilde muhteşem bir kız. Bu giysiler için sana biraz para vermeliyim. Ne? Ters bakışlarım karşısına hemen devam ediyor. Zaten kitapları verdin ki zaten kabul edemem. Ama bunların parasını ödememi lütfen kabul et. Tatlım. Anastasia inan bana param bunlara yetiyor. Konu o değil. Neden benim için giysi alasın ki? Çünkü alabilirim. Ben çok zengin bir adamım ona. Yapabiliyor olman yapman gerektiği anlamına gelmiyor. Sesi yumuşak ama birdenbire içime bakıp en karanlık arzularımı gördüğünden endişeleniyorum. Bana neden o kitapları gönderdin Christian? Çünkü seni tekrar görmek istedim ve işte buradasın. Pekala, o bisikletlinin altına neredeyse kalıyorken seni tuttuğumda bana öp beni, öp beni Christian der gibi bakıyordun. O anı vücuduna iyice yaslandığını hatırlayarak duruyorum. Siktir, anıyı hemen kafamdan atıyorum. Sana bir özür ve uyarı borçlu olduğumu düşündüm. Anastasia, ben kalpler ve çiçekler getiren bir türden adam değilim. Romantizmle işim olmaz. Çok kendime has zevklerim vardır. Benden uzak durman gerek. Ama sende bir şey var. Ben de bir türlü senden uzak duramıyorum. Ama bunu herhalde şimdiye kadar fark etmişsindir. Öyleyse durma, diye fısıldıyor. Ne? Ne söylediğini bilmiyorsun. Öyleyse beni aydınlat. Sözleri doğrudan aletime gidiyor. Siktir. İnancın yüzünden falan değil, değil mi? Diye soruyor. Hayır Anastasia, böyle bir inancım yok. Ve seni bağlamama izin verirsen sana şimdi kanıtlardım. Gözleri büyüyor ve yanakları pembeleşiyor. Ah ana, ona göstermem gerek. Bilmenin tek yolu bu. Önümüzdeki birkaç gün için planların neler? Diye soruyorum. Bugün çalışıyorum, öğleden sonra. Panikle, saat kaç oldu? Derken sesi yükseliyor. Daha onu biraz geçiriyor, yeterince vaktin var. Peki yarın? Kate'le toplanmaya başlayacağız. Gelecek hafta sonu Seattle'a taşınıyoruz. Bu hafta boyunca Clayton's'a çalışacağım. Seattle'da ev mi tuttunuz? Evet. Nerede? Adresi hatırlayamıyorum. Park Market bölgesinde. Bana uzak değil. Güzel. Peki orada ne iş yapacaksın? Birkaç stajyerlik başvurusu yaptım. Cevap bekliyorum. Şirketime de başvurdun mu? Sana önermiştim. Ayrım sonu sayfa 84.